ayrım 34, sayfayı 341. George ise 2 yıl öncesine kadar Amerika'nın en ünlü şarapçılık şirketlerinden Galdon'un genel müdürüymüş. Jet lag'ı göz önüne alarak yarın için bir program yapmadım. Evet, dinlenmeyi yeğlersin diye düşündüm. Jet lag, okyanus aşınca saat farkı nedeniyle insanın bünyesi alt üst oluyor. Ben de jet lag diyorlar. Demek kendimi böyle garip hissetmenin nedeni jet lag'mış. Bunu da öğrenmiş bulunuyordum. Sonra yolculuğumun nasıl geçtiğini sorarak hep biz konuştuk. Biraz da sen anlat dediler. Yolculuğumun iyi geçtiğini söyledikten sonra onları beklerken yaşlı amanlı yaşadığım olayları anlatarak neden bana güldüğünü anlayamadığından söz ettim. Bir kez onlar gülmeye başladılar. Sen kendi ülkeni düşünmüşsün. Türkiye'de insanlar yabancılara ve birbirlerine çok yardımcı olurlar. Burada büyük kentler dışında bizde de öyledir. İnsanlarımız güler yüzlü ve yardımseverlerdir ama metropollerde, hele de New York'ta ne yazık ki kimse kimseye pek yardımcı olmuyor. Yaşamın da temposu içinde insanların birbirlerine ayıracak zamanı yok. Ve bu böylesine ne kural olmuş durumdaki senin sorunun odama bu bakımdan saçma gelmiş. Onun için gülmüştür diye bir açıklama getirdi George. Böyle birbirimize adam akıllı tanışmış olarak eve vardık. Elleri çok güzel. Bana kızlar ellerinin odasını hazırlamışlar. Pembeler içinde tam bir genç kız odası. Çok sevdim. Rahat yerleşmeme yardımcı oldu. Onca yorgunluğa karşın hiç uykum yoktu. Jet lag dedi Rahat ve bana bir bardak süt getirdi. Uykunun gelmesine yardımcı olur. Sonra da annemi aramamı söyledi. Tabii bu sözü ikiletmeden telefonun başına geçtim. Annen de benden haber bekliyormuş. Yolculuğumun iyi geçtiğini, şu anda çok tatlı insanların yanında olduğumu lafı fazla uzatmadan anlattım. Tekrar konuşmak üzere telefonu kapattığımda sanırım artık içi rahattı. Onlara armağanlarını verdim. İçimden anneme teşekkürler ederek örtüyü pek beğendiler. Rahat onu televizyon odasındaki masanın üstüne serdi. George ise "Aa çocukluğum" diyerek ağzına bir lokum attı. Hem deliler gibi yorgundum hem de uykum yoktu. Garip bir durum. Neyse sonunda yattım tabii. Ve yatış o yatış. Bir de uyandım ki öğlen olmuş. Evde kimseler yok. Rahat da işe gitmişti. Ama bana kahvaltımı hazırlayıp bir not bırakmış. Rahatına bak. Burası senin evin. Yiyecekler buzdolabında. Akşama görüşürüz. Bu satırları Elena'nın pembe odasında yazıyorum. 19 Ocak Salı. Dün günün geri kalan kısmını evdeki kitapları inceleyerek, dergilere bakarak ve televizyon izleyerek geçirdim. Ve kendime geldim. Program yapamamakla Rahat çok haklıymış. Bu sabah Rahat beni kendi yaşadıklarımla tanıştıracağını söyledi. Onların okuluna gidecekmişiz. Ve ben orada konuşmamı yapacakmışım. İnan bunu söyleyince dün söylenmez mi? Bütün gün evde boş boş dolanacağımı konuşmamın üstünden geçerdim. Neyse kızlar hemen gelemediler de odama kapanıp dosyamı kendimi bu durumu az buçuk da olsa hazırladım. Rahat beni çağırınca kapanımı ve dosyayı kapıp aşağı indim. Çocuklar işte Sara. Hello diye bağırıştı kızlar. Sara bunlarla Rosanna ve Elizabeth. Komşularımızın kızları. Rosanna minyon yapılı bir esmer güzeliydi. Elizabeth ise kızıl saçlıydı ve ufacık. Kalkıp burnunun üstü çillerle kaplıydı. Haydi sizi okula bırakayım dedi Rahat ve hep birlikte evden çıktık. Tatlı kızlardı ama bana göre hızlı konuşuyorlardı. Her dakika ne dediğinizi anlayamadım diyemeyeceğime göre başımı sallayarak vaziyeti idare ediyordum. Tatlı olmasına tatlılardı da giyimlerine şaşmadım desem yalan olur. Kot giymişlerdi. Buraya kadar tamam. Ama o giysilerin üzerine neler takıp takıştırmışlardı. Neler? Rosanna kazağın üstüne giydiği kot yeleğinin önüne rozetler donatmıştı. Öyle böyle değil, silme donatmıştı. Don't worry. Bir Happy rozetlerimi, Madonna Michael Jackson rozetlerimi. Artık aklına gelirse kızın yeleğinin üstünde bile vardı. Ve sallantılı küpeleriyle birlikte ince pembe plastik bilezikler. Elizabeth'e gelince o da nesi var nesi yok takmıştı. Ama beni asıl şaşırtan bu takıların yanı sıra tırnaklarını cadılar gibi uzatmış ve her bir tırnağını ayrı bir renge boyamış olmasıydı. Bir tırnak yeşil, öteki mavi, sonra pembe. Minis görse kesin iğrenç derdim. Onun gibi şık bir kızın aklının alacağı şey değil. Her tırnağı ayrı renge boyamak. Nasıl bakmış olmalıyım ki? Elizabeth ellerini havaya kaldırarak ne güzel değil mi dedi. Dün Rosanna ile öyle eğlendik ki. Rosanna Elizabeth'in elini tuttu. Bunu ve bunu ben boyadım. Bak Sara üstüne de minik beğenekler yaptım. Oha bunlar için cıvığını çıkarmışlar. Yaptıklarının manikür sonrası oje sürmekle hiç ilgisi yok. Hani biz daha küçükken boyama kitaplarımızı boyardı ki. Bu kızlar tırnaklarını öyle oyun niyetine boyuyorlar anlaşılan. Acaba onlarla ben aynı yaş grubunda mıyım diye düşündüm. Parantez içinde şaka şaka. Bununla kalsa ne iyi. Makyaj da yapmışlardı. Gözlerine kalemle çizgi çekmişler. Pudra ve açıktan rengine ruj sürmüşlerdi. İyi de okula bu kılık ve makyajla mı geleceklerdi? Bu sorunun yanıtını okula varınca aldım. Okul sarmaşıkları içinde tuğla bir binaydı. Kocaman pencereleri vardı. Tuğlaların kırmızısı ile sarmaşığın yeşili birbirine ne kadar yakışıyor. İçeri girdik. Aman tanrım, tüm öğrenciler Rosanna ile Elizabeth gibi giyinmişlerdi. Demek buralarda bizdeki gibi üniforma yok. Allar morlar, süsler, püsler, takılar, gırla. Yürüdüğümüz aydınlık koridora bayıldım. Koridor boyu ilan tahtaları ve tahtaların üstünde öğrencilerle ilgili çeşitli notlar, yazılar, resimler vardı. Bildiri kağıtları bile renkliydi ve bazılarının altında bir de karikatür çizilmişti. Derslerle ilgili olmasına karşın bayağı eğlenceli panolardı bunlar. Sınıf kapısını tıklattı Rozana. "Come in" diye bir ses gürledi ve biz içeri girdik. Öğretmenleri ayaktaydı ve elinde bir kupa tutuyordu. Rozana benden söz edince öğretmen uzanıp elimi sıktı. "Hoş geldin Sara. Bugün sınıfta bir konuşma yapacak mısın?" "Evet" dedim ama sesim zor çıktı. Türkiye'deyken bir konuşmayı yapmak sanki o kadar zor olmamış gibi gelmişti. Oysa şimdi bu dep değişik öğrenci grubu karşısında bana tamamen yabancı bir öğretmenin yanında nasıl kalacaktım işin altında? Ah, o an şu sınıftan başka bir yerde olmak için neler vermezdim. Elbette bana bu Mr. Eggers'ın sınıf öğretmenimiz diyerek biraz gecikmeli de olsa öğretmenlerini tanıttı. Mr. Eggers göz kulüklü, sakallıydı. Saçları da ensesine kadar iniyordu. Bir zamanlar sarışınmış herhalde. Çünkü beyaz sarı karışımıydı saçlarının rengi. Kupasında bir yudum kahve alarak "Sınıf sensin." diyerek gülümsedi. Yalvaran gözlerle Elizabeth'le Rozanna'ya baktı ve tahta yazmam gereken malzemenin olduğunu fısıldadı. Bunun üzerine Elizabeth bana zaman kazandırmak amacıyla sınıfa döndü. "Bugün sizlerle Türkiye'den gelen bir öğrenci Sara'yı tanıtmak istiyorum." İşte bu noktada aynı bizdeki gibi sesler, alkışlar, ıslıklar yükseldi. Yemezler, bu alkışların ders kaynaklarının kim olduğunu kim olsa anlar. Terbiyesizin biri de gülü gülü diye bağırıyordu ki Mr. Eggers "Deyni" diye gülüyünce gülü gülüler anında kesildi. Neymiş, Türkiye'nin bir başka anlamında hindi ya. Aklı sıra dalga geçiyor benimle, salak. Ah, şu sınıfı başta gülü gülücüyü vereceksin bizim hocaların eline. Bak nasıl mum oluyorlar mum. Neyse, o arada Rozan da bana yardım ediyor. Birlikte dünya haritasını Bayrağı ve Atatürk'ün resmini astık. Tahtaya asılanlar ilgilerini çekmiş, gürültüyü azaltmıştı. "Okey" diye bağırdı Mr. Agus. "Susun ve dinleyin." Ama hiç de ürkütücü değildi hali. Sonra da ön sıraya geçti. Kafasından bir yudum daha aldı ve "Seni dinliyoruz Sara" diyerek beni yükseklendirmek istercesine göz kırptı. Biraz garip ama tatlı bir öğretmen. Böylece elimden değneğimi alıp başladım anlatmaya. Önce dünya açısında Muhalle Hanım'ın boyadığı Türkiye'yi gösterdi. "Türkiye işte burada" dedim. Hepsi ilgiyle bakıyorlardı. Hayatlarında bin yaşa Muhalle Hoca. Sonra bayrağı göstererek "Bu da bayrağımız" dedim. Ve başladım anlatmaya. Sıra Atatürk'ten söz etmeye gelince kenara çekilip atanın fotoğrafını gösterdim. Ve şükürler olsun konuşmamı böylece oraya da düşüp bayılmadan bitirdim. Başlamaya sıraya gelse tüm sınıf beni alkışladı. Artık görgür geçmek için mi yoksa gerçekten beğendikleri için mi bunu bilemeyeceğim. Ama alkışı alkıştır. Öyle değil mi? Sıraya gelse başıyla tahtaya astıklarımı işaret ederek iyi hazırlanmış bir konuşmayı dedi. Sonra baş parmağını yukarı kaldırarak çok başarılı anlamına gelen bir işaret yaptı. Aslında bunu filmlerde görmüştüm de öyle anladım ne demek istediğini. Tabii pek bir mutlu oldum. Yine Rozana'nın yardımıyla eşyalarımı topladım. Sonra Elizabeth'le birlikte okullarını gezdirdiler. Kocaman pencerelerden gelen gün ışığı ve okul bahçesinde yükselen ağaçların görünümü kış olmasına karşın sınıflara bir aydınlık, bir ferahlık vermişti. Nasıl buldun okulumuzu? Çok beğendim. Yüzlerinin okullarının beğenilmesine memnun oldukları belli oluyordu. Birden başka bir dille konuşmaya başladılar. Aralarında hareketli hararetli onlara baktığımı fark edince sonra eklediler. Boy problem. Anlaşıldı dedim içimden. Erkekler burada sorun oluyorlar demek ki. Kim bilir kimin derdini konuşuyorlar. Rozan'la yanlış anlamanı istemem dedi. İspanyolca ne de olsa ana dilimiz. Evde büyükler hep İspanyolca konuştuklarından bazen İspanyolca konuşmak sanki daha kolay geliyor. Siz İspanyol musunuz sen ve Elizabeth? Hayır, biz Amerikalıyız. İyi de İspanyol asıllı Amerikalıyız. Anladım şimdi, anladım. George gibiler bunlar. George Kıbrıs Turum asıldı. Ramazan'a ile Elizabeth İspanyol asıldı. Aslında ABD'nin çeşitli ülkelerden gelen kişiler tarafından kurulduğunu biliyorum. Ama işte kitaptan okumak başka, kendi gözlerinde görmek bambaşka. Dersler bitmiş, öğrenciler dışarı fırlamışlardı. Aynen bizdeki gibi Rozan'ın annesi kapıda bekliyordu. O da rahat bir kadın. Bana bu yol boyu bir sürü soru sordu. Sonunda nasıl buldun bizim çocukları dedi. Ve sonra da eliyle kaçık işareti yaptı. Bunlar deli mi diye düşünmedin mi? Aynı birlikte öyle güldü ki beni eve bıraktılar. Rozana, seni yarın biz gezdireceğiz ama bu akşam işimiz var dedi ve ekledi. Boy problem. Haydi yine hep birlikte güldük. Üstelik o ne biçim laf söyledi, ne diye kızacağını annesi de bizimle birlikte güldü. George'lara daha gelmemişlerdi. Anahtar verdikleri için gidip gelmem sorun olmuyor. Çıktım Elena'nın odasında soyunup dökündüm. Duşumu yaptım. Sonra aşağı inip dolaptan bir şeyler alıp televizyonun karşısına geçtim. Onlar geldiklerinde saat neredeyse 8 olmuştu. Günün nasıl geçti dediler. Onları misafir ağırlaması bizlerden ne kadar değişik. Yani ne başımı beklediler ne merak ettiler. Programına yardımcı oluyorlar. Evde neleri gösteriyorlar. Elini rahatça girip çıkman için anahtar veriyorlar. Sonra seni kendilerine bırakıyorlar. Hiç de fena bir sistem değil. Onlara günümü anlattım. Beni ilgilerine dinlediler. Sorular sordular. Sonra George mutfağa girip bize yemek hazırladı. Şiş kebap ve pilav. Meğer bunun özel yemeğiymiş. Gerçekten de çok lezzetliydi. Öğrencilik günlerimizde ne partiler verirdik dedi. Art'le birlikte şiş kebap ve pilav yapardık. Herkes bayılırdı. O partilerin gülüydük biz ikimiz. O bunları anlatırken rahat sofrayı topluyordu. Anlaşılan bayağı bir iş bölümü var. Tabii ben de yardım ettim. Sonra oturup biraz televizyon izledik. İlk konuşmamın iyi geçmesine çok seviniyorum. Bakalım yarın nereleri gösterecekler bana. 20 Ocak Çarşamba. Rod Nozanna ile Elizabeth ile birini New York'un en ünlü, en canlı bölgesi olan Manhattan'ı bıraktı. Seni 5. caddede gezdireceğiz dedi Elizabeth. 5. cadde New York'un kalbidir. Önce Petropolitan, sonra da John Jim'in müzelerine gideceğiz. Böylece bir otobüse bindik. Beşik butiklerin hoş restoranları sıralandı. 5. caddeyi boydan boya kat ederek Gargam'ın müzesinin önüne geldik. Yüz yuvarlak bir yapı. İçinde hiç merdiven yok. Hafif bir meyille sanırım 8-9 kat çıktık. Çizişi bembeyaz bir yapının içinde daha çok modern sanat eserleri sergileniyormuş. Çok ilginçti. Müzenin hoş bir kafesi vardı. Orada birer kahve içtik. Ben hemen bir broşür alabilir miyim diye sordum. Broşür koleksiyonumu New York müzelerinden bir ikinin elinde katmak doğru. Çok havalı olacak. Broşürümü kapıda aldık. Ve oradan dünyanın en büyük malzemelerinden Metropolitan'a gittik. O kadar kocaman ki burayı gezmek için bir hafta gerek. Elime müzenin iç planını ve neyin nerede olduğunu belirleyen bir broşür tutuşturdular. Çok hoşuma giden başka bir ayrıntı ise danışma ve koridor başlıklarına ekleştirilmiş olan dev çiçek aranjmanlarıydı. Şöyle kabaca bir fikrim olsun diye biraz zorlaştık. Sonra Elizabeth şu anda iki önemli sergi var. İstersen onları gezelim dedi. Müzeleri yaşayan canlı bilgi merkezleri haline dönüştürmek için sürekli ilginç sergiler düzenliyorlarmış. Çin'den gelen sanat eserlerinin sergilendiği bölüme gittik. Kapıda elimize Walkman'ler tutuşturdular. Bu Walkman'lerin içinde sergideki eserleri anlatan kasetler var. Kaseti dinleyerek geziyorsun ve eser hakkında bilgi alıyorsun. Diyelim bir tabloyu bir süre seyretmek istiyorsun. Kaseti durdurup rahat rahat baktıktan sonra yine çalıştırıp turuna devam ediyorsun. Ne pratik bir yöntem. Böylece Çin imparatorlarının giysilerinden, sarayda kullanılan eşya ve mücevherleri, yazı ve resim sanatına kadar pek çok parçayı görmüş oldum. Çok çok değişik ve güzeldi. Öğle yemeğinin müzenin kafeteryasındaydık. Ve bu kez Fransız modacısının giysilerinin sergilediği bölüme geçtik. Salon 1900'lerin evleri gibi düzenlenmişti. Pencereleri ağır kadife perdeler asılmış. Salonun peri köşesinde ise o döneme ait eşyalar yerleştirilmişti. Bir yandan da o günlerin sevilen parçaları çalıyordu. İçeri girince 1900'lerde yaşıyormuş gibi oluyor insan. Mankenlere modacının çizdiği gece kıyafetleri giydirilmişti. Minicik incilerle işlenmiş giysiler, zarif ayakkabılar, boncuklu gece çantaları sergilenmişti. Bu dönemlerde ne kadar da süslüymüş giysiler. Bugünlük bu kadar dedi Rozan'la ve oradan ayrıldık. Yine otobüse binip bu kez büyük bir katalanın önünde indik. St. Patrick Katedrali'ye inmiş. İçini görmek istediğimi söyleyince girdik. Muhteşem heykeller, görkemli tablolar, duvar süslemeleri ve kalın mumlarla aydınlatılmış mihrap çok etkileyiciydi. Bizden önce girenler ince mumlar alıp yakıyor ve kutuya bağış parası atabiliyorlardı. Ben de yapabilir miyim diye sordum. Tabii dediler. Mumları nerede bulacağımı gösterdiler. Dileklerimi sırılayıp mumları yaktım. Hava iyice soğumuştu. Akşam oluyordu. Metroya binip eve döndük. Çok güzel bir gündü. Rozanna ile Elizabeth'e tekrar teşekkür ettim. Eve vardığımda Rob çoktan gelmişti. O da yaptıklarımızı anlattıktan sonra beraberce sofraya hazırladık. George gelince de hep birlikte yemeğimizi yiyip videolarla Titanic filmini izledik. Rob Titanic kasetinin yanı sıra karamelli dondurma da almıştı. Böylece bir yandan Leonardo'yu seyredip bir yandan dondurmayı yiyerek günüm sona erdi. Yarın bir konuşma daha yapacağım. 21 Ocak Perşembe. Konuşmam iyi gitti. Yardımcı meleklerim Rosanna ve Elizabeth yine yanımdaydılar. Bu kez epeyce soru sordular. Ama sorular ülkeden çok kız erkek arkadaşlıkları üzerineydi. Elimden gelince yanıtladım. Öğleden sonra Rock Cafe'ler Center'de çok hoş bir yere gittik. Ortada buz pateni için geniş bir alan var. Buz pateni yapanlar dönüp duruyorlardı. İçlerinde çok güzel kayanlar olduğu gibi ikide bir düşenler de vardı. Epey bir süre izledik ve güldük. Rosanna denemek ister misin diye sordu. Kesin bir dille deneyemeyeceğimi söyledim. Bir 20 kırık İzimi rezil etmeye hiç niyetim yok. Sonra Empire State binasının en üst katına çıkıp oradan kenti seyrettik. Bu bina yakın zamana kadar dünyanın en yüksek binasıymış. Sonra daha yükseği yapılınca bu imanı kaybetmiş. Oradan yürüye yürüye, parantez içinde parmaklarım dondu, tiyatroların olduğu bölgeye gittik. Broadway karmakarışık bir yer. Bana biraz bizim bir yolunu hatırlattı. Rosanna cebinden biletler çıkararak sürpriz dedi. Meğer gece tiyatroya girecekmişiz. Ay bir sevindim, bir sevindim. Cats anında kedileri anlatan bir müzik kaymış ve yıllardır oynuyormuş. Bu yıllardır lafı çok pek şaştım. Bir piyes boyunca yıl sahnede kalabildiğine göre acayip seyircisi olmalı. Tiyatrolar bölgesi Broadway'de bir kafeteryada sosisli sandviç yedik ve tiyatronun kapısında Rosanna'nın annesiyle buluştuk. İçeri girince çok şaşırdım. Salon çöplüğe dönüştürülmüştü. Dekor sahneden salon taşmıştı sanki. Kediler çöplüklerde dolaşıyorlar. Sahne dekoru bunu vurguluyordu işte. Sonra müzik başladı. Ah Tanrım, ne güzel bir müzikti. Ve dansçılar sadece sahnede değil, loscalara sıçrayarak seyircilerin arasından geçerek dans etmeye başladılar. Her biri makyajı ve kıyafetiyle mükemmel birer kedi olmuştu. Tekiri, sarmanı, kabadayısı ve prensesiyle tüm kediler oradaydı sanki.